코쿠스.
Merhaba, misler gibi bir koku. İnsanı dertlerinden biraz olsun alıkoyan, biraz şöyle ruhunu dinlendiren, birazcık kendine döndüren bir koku, leylak kokusu ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu başkent Ankara'dan yayılmaya başlıyor ve sonrasında tüm dünyaya ulaşıyor. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz kolaylıkla. Çift 090 312 463 34 21 ise bizim telefonumuz. Ve yayın sonrasında da leylakkokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimize de mesajlarınızı atabilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz ve eğer bizi Instagram'da arayacak olursanız da leylakkokusu alttan uzun çizgide bizim hesabımız sevgili dinleyenlerimiz. Biz kimiz? Didem Güner'i hazırlıyor bu programı. Recep Özden var teknik masada. Ben Yasemin Pamukça dilim döndüğünce bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.
Yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah sorunu çözer, kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya, öbürü bir odada müebbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım, farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya, koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi.
Koca yaşlı şişko dünya.
Anlaşalım senle, ver gözümü ferini geri. Bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı. Sevdim, kızdım, delirdim, dikkatsizler biriydim. Işıkları kapadım, sabaha geri saydım, inceden aydım. İpte laf cambazları, cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onunkinden bana ne, 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım, farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya, koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi.
Koca yaşlı şişko dünya.
Ferini geri.
Müzik.
koca yaşlı şişko dünya. Ay ay ay ay, bu dünyaya söylenebilecek şey mi bilmiyorum ama yemek üzerine konuşacağız, yemek. Ama öyle diyetisyen değil konuşacağımız kişi. Konuşacağımız kişi bir psikiyatrist. He, o zaman yemek ve psikiyatrist dediğimizde farklı bir boyut çıkacak karşımıza. Biliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz, yemek sadece fizyolojik bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda zevk almak ve sosyalleşmek için de yaptığımız bir eylem. Ve bu eylem psikolojimizle de bir şekilde ilgili. Şimdi biz ilgili diyoruz. Bakalım Defne Eraslan, doçent doktor Defne Eraslan da öyle olduğunu düşünüyor mu? Evet, psikiyatrist Defne Eraslan var telefon attığında. Defne Hanım merhaba.
Merhabalar, çok teşekkür ederim bu burada konuşma imkanı yarattığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Evet, ben öyle düşünüyorum gerçekten de. Yemenin kesinlikle psikolojiyle ilgisi var.
Peki koca, yaşlı, şişko dünya konusunda ne düşünüyorsunuz? Öyle başlayalım mı sohbete?
Şöyle, yani dünyamızın değil ama dünyada yaşayan insanların son 30-40 yılda çok şişmanladığı kesinlikle doğru. Yani şişmanlıktan aslında bir salgın gibi söz ediliyor. Özellikle Batı ülkelerinde. İşte 1960-70'lerden başlayarak 80'lerde 90'larda çok hızlanan bir şişmanlama eğilimi var ve bu ülkemiz için de geçerli. Ülkemizde Avrupa'nın en fazla obezite sorununun olduğu ülkelerden bir tanesi gerçekten.
Evet. Şimdi şöyle bir gerçek var mıdır? Bizim psikolojimiz yeme düzenimizi şekillendiriyor mu? Hani kimi zaman böyle canımız sıkıldığında acaba daha mı çok yiyoruz? Ya da bazı insanlar da üzgün olduklarında hiçbir şey yemiyorlar. Onlarda da bir iştahsızlık ki ben de olmasını çok isterdim ama yok.
Evet.
Böyle yani, bir şey var mı?
Kesinlikle var. Şöyle bir şey, çok ani ağır streslerde aslında birçok insan ve hayvanlar da az yiyorlar. Ama bizim hayatımızdaki stresler çoğu zaman uzun süreli stresler. Dolayısıyla orada yemeyle stresi azaltmaya çalışmak veya yeme davranışı üzerindeki kontrolünü kaybetmek çok sık gördüğümüz bir şey gerçekten.
Evet, şimdi peki bunun altında yatan, eğer bu hani aşırı iştahlı olma durumunun altında yatan belki de fizyolojik bir sebep var. Fizyolojik sebep yoksa mı biz psikolojik sorunlar yüzünden mi yaşıyoruz diye sorgulayacağız kendimizi?
Şöyle, bir insanın yemesinin altında fizyolojik bir neden de olabilir. Diyelim ki bir insülin direnci gibi bir şey. Ama onun üzerine psikolojik şeyler de eklenebilir. Evet. Ama tabii ki de altta yatan fizyolojik bir sebebi olmadan ve o tok olmasına rağmen aşırı yiyen bir kişi de psikolojik bir sebebin olma olasılığı daha yüksektir.
Peki duygusal açlık diye bir kelime var. Duygusal açlık nedir?
Yani duygusal açlık daha çok şunun için kullanılıyor aslında. Stresle, üzüntüyle yeme durumu için kullanılıyor. Yani psikolojik aşırı yeme için aslında duygusal açlık tam bahsediliyor. Ve bu kesinlikle doğru. Yani bir yandan fizyolojik olarak da yemenin bizi anlık olarak rahatlatan bir tarafı var. Yani evrimsel olarak düşünürseniz insanoğlu hayatta kalabilmek için son 30-40 yılı bir tarafa saymazsak hep az miktarda yemek bulunan ortamlarda daha çok yeme ihtiyacı hissetti. Yani bulduğu zaman yemek zorundaydı. Dolayısıyla yemek davranışının bizi rahatlatan, evet yani hayatta kalabileceğim diye düşündüren bir tarafı var. Ama buna ek olarak kimi insanlarda stres karşısında hiç aç olmadıkları halde yoğun bir yeme oluyor. Çünkü yeme davranışını stresli oldukları zaman kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu insanlarda, yani duygusal açlık dediğimiz şey aslında duygusal aşırı yeme gibi düşünebiliriz. Aç olmadığı halde bu kişiler yemek yiyor.
Bir de yiyorum doymuyorum diyenler var. Yine bu noktaya mı getiriyor? Yine duygusal açlığa mı getirir bizi?
Şöyle, tabii biliyorsunuz aşırı yemenin sonucunda işte obezite ya da işte insülin direnci gibi şeyler gelişirse bunlar da kişinin açlık düzeyini arttırıyor. Yani doyma hissinin daha geç gelmesine sebep oluyor ortada bir fizyolojik sorun geliştikten sonra. Bizim set kilo dediğimiz, yani vücudumuzun alışık olduğu bir kilomuz var aslında çocukluğumuzdan itibaren. Ve vücudumuz aslında bu set kiloyu korumada oldukça başarılı. Fakat değişik nedenlerle, işte bir dönem çok aşırı yerseniz, daha az uyursanız, daha az spor yaparsanız set kilonuzu yukarıya çekiyorsunuz. O zaman da sürekli daha fazla açlık hissediyorsunuz. Açlık hissedince kilonuz artıyor. O da daha fazla açlık hissetmenize yol açıyor. Orada bir kısır döngü gelişiyor aslında.
Peki işte bunca farklı sağlıksız beslenme alışkanlıklarının psikolojik karşılıkları neler? Yani biz bunları adlandırabiliyor muyuz psikolojide?
Evet, yani yeme bozuklukları diye bir hastalık grubumuz var bizim psikiyatride. Tamam. Bu sadece hani normal bir insanın arada çok ya da az yemesi değil. Örneğin işte tıkınırcasına yeme bozukluğu var. İngilizcesi binge eating. Kişiler durup durup çok yoğun miktarda yemeği bir anda tüketiyorlar. Örneğin gece yeme bozukluğu var. Veya anoreksiya nervosa diye duyduğumuz kişinin kendini çok kısıtladığı, tam tersine hiç yemediği bir bozukluk var. Ya da bulimia nervosa dediğimiz kişinin önce kendini kısıtlayıp sonra birdenbire çok sayı miktarda yemeği yiyip sonra da bunu telafi etmek için ya aşırı spor yapması ya da işte kusmasıyla giden hastalıklar var. Yani yeme bozuklukları psikiyatrinin bir parçası, evet.
Evet ve tümü de yeme bozuklukları çatısı altında farklı türlerle de bizi karşılıyor yine. Peki yeme bozukluklarının neden olmuş olduğu hastalıkları adlandırabilir miyiz? Yani ne tür hastalıklara sebep olur yeme bozuklukları? Tabii her türe göre değişir, yani bulimyanın sebep olduğu farklıdır belki. Sonra işte aşırı yiyip de işte spor yapanın ki belki farklıdır, bilemiyorum onu.
Yani aslında bunların kendisi bir sonuç. Şöyle şeyler de var tabii ki de. Bu hastalıkların birçoğu başka psikiyatrik hastalıklarla da akrabadır. Örneğin bulimiyası olan kişilerde biz yanında işte depresyonu, anksiyete bozukluğu dediğimiz kaygı bozukluklarını çok görürüz. Evet. Tabii bu hastalıklar kişinin çevresiyle ilişkisini de çok olumsuz etkileyen hastalıklar. Yine orada bizim psikiyatride zaten hep öyledir. Hep böyle bir yumurta tavuk ilişkisi vardır. Yani depresyon ya da anksiyete bozuklukları, işte diyelim ki tıkınırcasına yemeye yol açarken bunun çok fazla olması veya bunun bulimiyaya dönüşmesi depresyon ve anksiyete olasılığını tekrar artırır. Onların arasında her zaman bir kısır döngü şeklinde karşılıklı bir sebep sonuç ilişkisi vardır.
Evet. Ama tabii işte tıkıştırırcasına aşırı yemenin kaçınılmaz sonu obezite midir?
Tabii ki de.
İşte bununla beraber metabolik pek çok rahatsızlık mıdır Defne Hocam?
Tabii kesinlikle. Yani diğer psikiyatri dışı tıbbi hastalıkları diyorsak obezite var, işte her türlü eklem rahatsızlıkları var. Yani çok yemenin biliyorsunuz daha erken beyin yaşlanmasıyla ilgisi var. Yani ortalık bu giderek bir sanki kaskat şeklinde bir sürü farklı yeni hastalığa sebep oluyor. Evet.
Evet. Peki bu tür rahatsızlıkları cinsiyet farkları, yaş, eğitim, sosyoekonomik durum gibi faktörlerle incelediğimizde, örneğin işte cinsiyet farklarına baktığımızda bu tür yeme bozukluklarının daha çok hangi cinsiyette, erkekte mi kadında mı daha çok olduğunu rastlıyoruz?
Şöyle, yani hani zaten yeme bozukluğu çatısı altında topladığımız işte tıkınırcasına yeme, anoreksiya nervosa, bulimia nervosa özellikle neredeyse %90 kadınlarda daha fazla görülüyorlar. Bunda da tabii ki de kültürel bir takım şeylerin etkisi var. Yani popüler kültür, işte Instagram'dan, televizyonlardan bize yansıtılan kadın görüntüsü hep çok zayıf bir kadın görüntüsü. Ve bu tarz sorunlar hep aslında sıkı bir diyetle başlıyor. Kişinin kendini vücudundan memnun hissetmediği bir dönemde sıkı bir diyet. Sonra o diyetin ya başarılı olması ya da başarılı olmayıp kontrolden çıkması gibi. Dolayısıyla kadınlarda maalesef yeme bozuklukları çok daha sık. Çünkü kadınların dış görünüşü üzerinde toplumun baskısı veya medyanın baskısı oldukça yüksek.
Peki toplumdan ve medyadan soyutladığımızda kadınlarla ilgili şunu da söylemek mümkün olur mu? Bilmiyorum, siz psikiyatristsiniz ve kimisi işte gerçekten takılmıyordur işte dış görüntüyle ilgili fotoğraflara, görsellere, sosyal medyadaki. Ama duygusal anlamda daha kırılganlık olabilir mi?
Yani kadınların duygusal olarak daha kırılgan olduğu yönünde bir verimiz yok. Tam tersine stres verici hayat olayları karşısında kadınlar daha güçlüler. Ama bazı hastalıklara, depresyon ya da anksiyete gibi psikiyatrik hastalıklar kadınlarda evet daha sık görülüyor. Bunun da işte hormonlarla, toplumdaki kadının konumuyla ilişkili olduğu söyleniyor. Ama hani tek tek sağlıklı bir kadın, o sırada depresyonda olmayan bir kadın ve bir erkeği belki de zor bir olayla karşı karşıya bıraksak, kadının onunla baş etme olasılığı daha yüksek olabilir.
Evet. Peki siz danışanlarınızla size gelenlerde işte daha çok kadınlar mıdır? Az evvel çok önemli bir şey söylediniz. Ani gelen zorluklarla baş edebilme gücünde aslında kadınlar o kadar kırılgan değil, daha güçlüler dediniz. Peki kendisini fark edip de size gelenler daha çok erkekler midir yoksa kadınlar mıdır?
Kesinlikle kadınlar. Erkekler çoğu zaman birisi zorladığı için gelir. Tabii ki de bazen örneğin ben Almanya'da şizofreni hastalarının daha çok olduğu bir serviste çalışıyorum şu anda. Orada bana gelen kişiler erkek, çünkü şizofreni erkeklerde daha çok görülen bir hastalık. Ama normal terapiye gelen, işte online terapiye diyelim ki gelen kişiler daha çok kadın oluyor. Çünkü kadınlar yardım aramaya ve sorunlarıyla ilgili konuşmaya daha açıklar.
Kadınlar biraz daha açıklar bu konuda.
Kesinlikle.
Peki yaş farklılıklarına gelecek olursak işte yani bulimia, anoreksiya işte daha çok hani ergenlikte, daha çok gençlerde mi oluyor yoksa işte 30 yaş üstü, 40 yaş üstünde de görülebiliyor mu?
Görülebilir ama şöyle bir gerçek var. Yani bu sosyal medyanın işte Instagram şey gibi, Musical.ly gibi işte değişik platformların daha çok kullanılır hale gelmesiyle gençlerde diyet yapma oranının da daha fazlalaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hastalıkların aslında ortaya çıkma yaşları giderek de geriliyor ve gerileyecek, yani geriliyor derken küçülüyor ve küçülecek gibi görünüyor. Ama bu hastalıkların birçoğu ergenlik veya erken gençlik çağında başlasa da zaman zaman daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor.
Defne Hanım, bu biraz böyle benim hayatımın içerisinden geçen bir soru olacak belki ama ben ömür boyu hep yediğime içtiğime dikkat eden bir insan olmuştum ve hala da öyleyim. Şu anda iki kızım var. Bir tanesi ergenlik çağında, diğeri ilkokulda. Ne var ki onlar da bir şekilde, ben böyle bir anne olduğum için belki, bir şeylere dikkat ediyorlar. Sonra işte arada bir böyle yiyelim, hadi şunu yapalım, edelim diyoruz ama açıkçası ben çok da baskı kurmak istemiyorum çocuklar üzerinde. Kilo almaya çok müsaitler. Bırakınız yapsınlar mı dersiniz? Bırakınız yesinler. Hiç de çocukları etkilemeye kalkmayın. Ya da sizden de etkileniyorsa, ay sen beni boş vermediğin, ne yapayım ben? Benim gibi çok insan vardır eminim dikkat eden.
Tabii ki de. Yani şöyle bir gerçek var. Çocuklarla ilgili en büyük şans aslında çocukların, yani ailelerin çocukların evdeki ortamını kontrol edebiliyor olmasıdır. Yani çocukların böyle bir eğilimi olduğunu düşünüyorsanız, örneğin evde daha çok tencere yemeği yapılmasını, işte yeşil şeylerin, salataların yenilmesini teşvik edebilirsiniz. Örneğin ödül olarak, her zaman bu çok mümkün değil ama ödül olarak çikolata, dondurma vesaire olmamasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Evde gereksiz abur cubur olmamasını sağlayabilirsiniz. Bunlar büyükler için de çocuklar için de aslında kiloyu çok kontrol edici şeyler ya da daha çok spor yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ama hani çok korku verici bir boyutta değilse çok fazla çocuklara kiloyla ilgili yorum yapmamaya çalışmak lazım. Benim de iki kızım var. Birisi 8, birisi 13 yaşında.
Aynı
örneğin var. Hareketsiz kaldığını düşününce.
Evet, aynı Defne Hanım. Benimkiler de 8 ve 13.
Ne güzel. Örneğin hareketsiz kaldıklarını düşününce bir şekilde hareket etmelerini sağlamaya çalışıyorum. Ama hiç diyet kilo şeyine konuşmasına mümkün olduğunca girmemeye çalışıyorum. Onlarda o kısır döngüyü başlatmamak için.
Tabii.
Yani ortamı sağlıklı tutmak ve sporu arttırmak yani diyeti sürekli bir kilo konu yapmadan en uygunu sanırım.
Tamam. Çünkü hani bu işin ucu sonra kötüye gider diye de endişe ediyor insan.
Tabii.
Hani tamam, bilinçli beslenin sağlıklı olsun diyoruz ama ya bu yeme bozuklukları da sonradan onların zayıf olduğu bir noktada onları yakalar diye de bir endişe duydum açıkçası. Peki bir taraftan da acaba bu davranış biçimlerinin eğitimli olmakla bir bağlantısı var mı? Yani daha çok işte ne bileyim eğitim almış, işte daha üst düzeyde işte eğitim almış üniversite mezunu ya da işte yüksek öğrenim görmüş insanlarda daha çok yeme bozuklukları olur diyebilir miyiz ya da aksi midir?
Yani özellikle anoreksiya nervoza'da orada bir mükemmeliyetçilik de var.
Hı hı.
Dolayısıyla orada belki hani eğitim hayatında da başarılı olmak konusunda o kişiler daha mükemmeliyetçi olabilirler. Yani bunlar bir paket halinde geliyor olabilir. Ama yani obezite olarak bakarsak örneğin ilginç bir şekilde Türkiye'de son verilerde bir değişiklik olmuş mudur bilmiyorum ama Türkiye'de düşük sosyoekonomik düzeylerde kadınlarda özellikle obezite oranı daha fazla. Yani eğitimli insanlar aslında işte spora ve yenilenlerin sağlıklı olmasına daha çok dikkat ediyorlar.
Anladım.
Çocukları şişman yapmamaya çalışıyorlar sizin de dikkat ettiğiniz gibi. Yani orada ama yine de yani işte mükemmeliyetçilik ve anoreksiya bağlantısı kurulabilir ama obezite birazcık daha düşük sosyoekonomik gruplarda daha fazla
oluyor. Bir taraftan ama şeye baktığımızda Amerika'daki işte obeziteye baktığımızda oradaki temel sebep nedir?
Yani Amerika işte bu çok önemli bir şey. O obezite salgınından söz ediliyor. Seçimin fazlalığı ve yemeğin çok kolay ulaşılabilir, yüksek kalorili ve ucuz olması. Yani ve buna karşılık insanların hayatında hareketin azalmış olması. Yani bir süpermarkete giriyorsunuz. Bir sürü çeşit var, birçoğu katkılı, işte mısır şurupları, işte glukoz, fruktoz şurupları vesaire, tatları çok güzel ve fiyatları düşük. Evde oturup tencere yemeği yapılmıyor, işte fast food yeniliyor bir anda, çok büyük kaloriler alınıyor. O yüzden Batı ülkelerinde yani çok hızlı bir kilo artışı var 1970'lerden itibaren.
Evet, aslında Amerika'daki durum sizin söylediğiniz gibi hem çok ucuz dediniz, yine ekonomiye de dayanıyor değil mi? Bir şekilde.
Tabii. Yani o bolluk insan beyni bu kadar bol yemekle baş edebilecek bir yapıda henüz değil. Dolayısıyla insan beyni her zaman yemek bulduğunda yemek ister. Hayatta kalabilmek için. Bu yeni bir şey, yani son 50 yılda gelişmiş bir gelişme. Her istediğimiz zaman her türlü yemeği bulabilmemiz. İşte bu yüzden bir şişmanlık salgını oluyor. Ona karşılık da bir diyet endüstrisi oluyor. Ama ikisi birbirini şey yapıyorlar, giderek büyütüyorlar. Çünkü diyet yaptıkça aslında şişmanlama olasılığınız artıyor. Diyetlerin de şişmanlamayı arttırdığı yönünde bir sürü veri var.
Bu da kötü. Devamlı diyet yapıyor olmak değil mi o zaman?
Evet. Yani metabolizmanızı düşürüyorsunuz, yediklerinizi kısıtlıyorsunuz, kısa bir dönem için bir sonuç alıyorsunuz ama ondan sonra öyle bir bıkkınlık geliyor ki yedikleriniz kontrolden çıkıyor, metabolizmanız da yavaşladığı için bu sefer bir adım daha yükseliyor set kilonuz, yani sabit kilonuz. dengeli kilonuz diyelim.
Evet, o yüzden dengeli, sağlıklı beslenmek en mantıklısı herhalde, değil mi, hepimiz için?
Hiç kolay değil ama en doğrusu o, evde de öyle bir ortam yaratmak hepimiz için, evet, çok önemli.
Evet, çok teşekkür ederiz Defne Hanım.
Ben çok teşekkür ederim.
Tekrar yayınımıza sizi davet edeceğimiz kesin, farklı konularda. Çok teşekkürler. Kolaylıklar
çok
diliyoruz. Psikiyatrist doçent doktor Defne Eraslan'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Alpay söylüyor, kelebekler özgürdür.
Ya mavisinde bir çiçeğin, ya pembesinde, bazen de bir söğüt dalının serin gölgesinde. Yaşa dostum gönlünce, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Yaşa dostum gönlünce, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Ya sabahında bir baharın, ya gecesinde, bazen de bir çiğ damlasın yalın gerçeğinde. Yaşa dostum dünyayı, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Ara dostum dünyayı, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Ya düşlerinde bir çocuğun, ya sevgisinde, bazen de yaşlı bir ozanın iki dizesinde. Düşün dostum kendini, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Düşün dostum kendini, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür. Yaşa dostum gönlünce, ömrünün keyfini sür. İnsanlar değilse de kelebekler özgürdür.
Devam ediyor. Bu konu tam bize göre sevgili dinleyenlerimiz ve bir uzmanla konuşacağız konuyu. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte biliyorsunuz dijital bir dünya oluşmaya başladı yerküre üzerinde ve bu dünya içerisinde her türden bilgiye de ulaşılabiliyor. Yani kısıtlama yok gibi neredeyse. Bu bilgileri kullanılıyor, sonrasında paylaşılıyor ve yeni bilgiler üretebiliyoruz bununla birlikte. İnternet teknolojileri aynı zamanda sadece yetişkinlere değil, biliyorsunuz çocuklara da yönelik ortamlar ve onların çok da ilgisini çekiyor. Özellikle küresel salgınla birlikte çocuklarımız her zamankinden biraz daha fazla aslında ekrana maruz kalıyorlar. İşte biliyorsunuz dersler var, dersleri takip ediyorlar. İşte bir konuyu öğretmeninden dinleyemiyor ama araştırmak durumunda oluyor. İşte buyurunuz diyoruz, git internetten araştır diyoruz biz ailelerde. Yakın zamana kadar ekranlardan uzak tutmaya çalıştığımız bu çocuklarımızı biz şimdi eğitim amacıyla oturtuyoruz ekran başına. Şimdi bu konuyu konuşacağız biz. Demiştim ya size, bilişim danışmanı araştırmacı Orhan Toker aklımıza pek çok soruyu yanıtlayacak. Orhan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi daha önce de aslında bir sorun olan internet ve oyun bağımlılığı son dönemde de hızla arttı. Belki bu süreç içerisinde internetin çocuklar için olumlu ve olumsuz yanları var. Oyun bağımlılığı, online oyunların çocuklar açısından taşıdığı tehlikeler, anneler, babalar ve çocuklar için öneriler. Buyurunuz diyoruz biz. Böyle karmaşık görünüyor ama bir şekilde bir yerden başlayacağız değil mi Orhan Bey?
Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu pandemi döneminde özellikle çocukların cihazlara erişimi çoğaldı. Hı hı. İnternete de erişimleri çoğaldı. Özellikle de şu dönemde yükselen bir tehlike online oyunlar. Hı. Ve bu oyunların içindeki sohbetler. Çocuklarda müthiş bir oyun bağımlılığı var. Oyun bağımlılığının yanında da online oyunların içindeki yabancılarla konuşma tehlikesi ve bu yabancıların çocukları kandırma tehlikeleri var.
Peki şimdi Orhan Bey, ben bu konuyu hiç bilmiyorum. Online oyun dediğimiz, bizim hani çocukların online derste dediğimizde hani öğretmenleriyle, sınıfıyla baş başa kalıp ders verdiklerinde online olayı o. Peki bu bir site midir? O çocukların oyunu buldukları ve oyuna girdikten sonra canlı olarak bir oyunu oynamaları ve yabancı insanların da aynı zamanda oyun oynamanın dışında karşısında birisi olması ve hani bir kişi mi oluyor muhatabı yoksa daha çok kişi olabiliyor mu? Biraz daha gözümüzde canlandırmamıza yardımcı olur musunuz?
Tabii, şimdi bir sürü online oyun platformu var. Hı. Bunda daha küçük çocukların çevrim içi oyun oynamasına yardımcı oluyor.
Tamam.
Şimdi bundaki tehlikeler küçük çocuklara göre, yani burada seçilecek oyun, işte girecekleri sunucudaki sunucun içinde o anda oynayan diğer oyuncular, onların yaptığı sohbette işte küfürlü konuşabilirler ya da taciz maksatlı mesajlar yazabilirler. Böyle tehlikeler var. Küçük çocukların erişebileceği bir platform olduğu için anne babaların özellikle sunuculu online oyunlarına mutlaka çocuğun yanında bulunmaları lazım. Ve oyunu beraber, çocuklarınla beraber oynayarak tadını çıkarmaları. Hem bu zaten çocuklar aralarındaki bağı da kuvvetlendirir. Hı hı. Yalnız oynamamalarını tavsiye ediyoruz. Esas tehlike şeylerde, şu anda çok revaçta olan oyunlarda. Bu oyunların yapısı şöyle. Bir arenaya giriyorsunuz. Arena dediğimiz işte oyunun oynanacağı alan.
Tamam.
Bir oyun tarafından belirlenmiş. Buraya 100 kişiyle birlikte giriyorsunuz ve 50 bir süre içerisinde hayatta kalan tek siz olmak zorundasınız. Yani buna bir sürü oyun örneği var. Giren bir oyuncu 100 kişiyle birlikte bir ada var. Bu adanın içine düşüyor. Bu adada diğer 99 rakibini öldürerek hayatta kalan son kişi olmak zorunda. Oyunun şöyle bir özelliği var. Oyun vakit geçtikçe haritanın sınırlarını daraltıyor. Yani bu 100 kişi birbirinden saklanarak, gözlerinden uzak durarak oyunu bitirebilme şansına sahip değiller. Önünde sonunda oyun bunları karşılaştırıyor. Hı hı. Şimdi bu oyun 16 yaşın üzerinde o çocuklar için ama maalesef bizde bu online bilinci çok fazla oturmadığı için neredeyse 6-7 yaşındaki çocuklar bile bu oyunu oynuyor. Hı hı. Oyunun zararları ne? Bir kere çevrim içi sohbet var ve oyunda kesinlikle yabancılarla konuşabiliyorsunuz. Hı hı. Küçük çocuklar oyunda büyükler kadar becerikli olmadığı için yenildiklerinde beyinleri bir de bu yenilgi ve kazanma şeylerini analiz eden bölümleri daha gelişmediği için çocuklara sürekli bir sinirlilik hali, aileyle iletişimde bozukluk hali yaratıyor. Hı. Birinci zararı bu. Ya. Yani bir de çok fazla bağımlılık yaratıyor çocuklarda. Hı hı. Şu anda gördüğümüz bütün çocuklar neredeyse bu oyuna bağımlılar. Gece yarısı geç saatlere kadar oynuyorlar.
Of, evet.
Bir de şimdi şurada var.
Orhan Bey, bir şey söyleyeceğim. Kaldığınız yerden devam edin.
Tabii.
Söyledikleriniz neredeyse benim bile ilgimi çekmek üzere. O yüzden oyun ismi vermeyelim, oldu mu? Cezbedici
oldu.
Bir hale dönüşmesin çocuklar için diye, dinleyenler için diye.
Tamam.
Oldu. Evet, bir tane daha var demiştiniz.
Tamam, bu oyunlarda şimdi çocuklar kulaklık ve mikrofonlu kulaklıklarla artık konuşarak yapabiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar. Hı hı. Şimdi 14 yaş ile 14 yaştan büyük çocuğu olan bir sürü aile şu anda beni çok iyi anlıyordur.
Evet.
Ekranın karşısında çocuğu, kafasında mikrofonlu kulaklığı, bağıra çağıra oyun oynadığını görüyordur. Şimdi burada şöyle sorunlar oluyor. Her şey yolundayken herkesin keyfi yerinde oluyor. Yalnız takım arkadaşlarından birisi bir hata yaptığı zaman diğer takım arkadaşları çok fazla hakaret ediyorlar çocuğa. İşte aşağılayıcı sözler söylüyorlar burada. Çocukların burada moralleri çok bozuluyor.
Tabii.
Yani psikolojileri çok bozuluyor. Ve oyunu bizim günlük önerdiğimiz, işte 14 yaş için en fazla 2 saat oynayabilir diyoruz. Hı. Önerdiğimiz sürelerin çok çok üzerinde oynuyorlar. Yani 10 saate kadar oynayan çocuklar var. İşte ne bileyim, online derslerde annesi babası evde olmayıp işte derse bıraktık diye düşündükleri çocukları o ders süresinde de bu oyunları oynayabiliyorlar. Şu anda bu oyunlar, aren oyunları çok tehlikeli durumda.
Evet, peki şimdi bu noktada veliler ne yapsın? Hani bilmiyorsak bile kurt düştü içimize. Ne yapacağız bu durumda biz? Hani bunu engellememiz mümkün mü bizim anne babalar olarak?
Bir derecede mümkün. Şöyle, çocuklarımızı çoğunu biz konuştukları zaman, bizle konuşmaya çalıştıkları zaman, bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı zaman geçiştiriyoruz ya da söylediklerini pek ciddiye almıyoruz. Yani onaylamıyoruz, bir özet olarak onaylamıyoruz. Başta bir kere çocuklarımızla kaliteli sohbet etmemiz lazım. Yani kısa sohbetler değil, okuldan döndüğü zaman bugün okulda ne yaptın, nasıl geçti, derslerin iyi miydi gibi sorular değil de daha böyle arkasını doldurabileceği, sizinle konuşabileceği, işte okulda olmasını istediğin bir şey var mı? Okulda seni mutlu etmeyen bir şey var mı? Yani okuldan sohbet edeceksiniz. Ya da normal bir masada siz eşinizle gelecekle ilgili bir plandan bahsediyorken dönüp çocuğunuza da senin gelecek için düşüncelerin nedir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Senin bir hayalin var mı gelecekle ilgili? Çocuğun arkasını getireceği sohbetler yaparsanız çocuk kendini eve ve aileye ait hisseder. Konuştuklarında sanki ilk defa dünyanın en iyi fikrini duyuyormuş gibi dinlerseniz onaylandığını hisseder.
Tamam.
Ayrıca her aile çocuğunu sevdiğini iddia ediyor. Seviyor da ama bunu göstermekte nedense başarısız kalıyoruz. Bunu da gösterebilirsek bu oyunlarda çocuklar 1-2 saat eğlence tatminlerini aldıktan sonra daha fazla oynamayacaklardır. Geri kalan oynadıkların hepsi bu eksiklerini tamamlamak için. Yani ait olma eksiklerini, sevgi isteklerini, onaylanma isteklerini tamamlamak için oynuyorlar. Bir nevi bağımlılık maddesi gibi.
Evet. Şimdi bir taraftan şunu da düşünüyorum. Diyelim ki bu bir çözüm olmuyor. Yani kim aileler işte arama motorunun geçmişinden çocuklarının ne yaptığını görebiliyorlar. Ve baktıklarında yine bu manzaralarla, evet biz yokken yine bu oyunlar açılmış, buradan oynanmış dedi. Peki bu oyunları yani bloke etmek mümkün mü? Biliyorum çok kötü bir çözüm belki ama.
Şimdi oyunları bloke ettiğiniz zaman çocuklar bunun kırmanın bir yolunu buluyorlar. Özellikle 13 yaşından büyüklerse buluyorlar. Bu sefer biz hiç ne yaptıklarını bilmiyor oluyoruz. Bizden saklıyorlar. Zaten çoğu çocuk geçmişini her gün temizliyor. Şimdi anne babalara benim en çok söylediğim şey, teknolojiyi yasaklamak çözüm değil. Yani bunu siz geçmişlerini didik didik araştırırsanız, işte yapmasını yasaklarsanız o da bunu tam tersine kendine güvenilmiyor, sevilmiyor, böyle şeyleri yapması istenmiyor. Yani yine onaylanmıyor durumuna geliyor çocuk. Biz çocuklarımızı her şekilde onaylamıyoruz. İşte ders çalışmıyorsun diye yargılıyoruz. Yeteri kadar şeyine ilgi göstermiyorsun diye yargılıyoruz. Odanı toplamıyorsun diye yargılıyoruz. Ama bunları nasıl yapacağını, bunlara nasıl motive olacağını hiçbir zaman öğretmiyoruz. Şimdi tersini düşünelim. Yetişkinlerin de bu mobil dünyada yapması çok zararlı olan şeyler var. Mesela günde 3-4 saat boynumuzu böyle eğip Instagram'a, işte ne diyeyim, Twitter'a bakmıyor muyuz? Bakıyoruz. Çocuk da dese ki anne ben senin geçmişine baktım, bugün 3 saat işte şuna bakmışsın. Artık bakmayacaksın. Böyle bir sürekli böyle bir baskı yapsa size çocuğunuz, siz bunu kabullenir miydiniz? Ben bir yetişkinim, bana karışamazsın derdiniz. Ama şimdi çocuk da belli bir yaştan sonra belli şeyleri kendi başına karar verip yapabilmesi lazım. O zaman zaten bu söylediğimi yaptığınız zaman yine çocuğu onaylamış oluyorsunuz. Bakın, onu bir birey olarak kabul etmiş ve onaylamış oluyorsunuz. Öyle olunca çocuk kendi öz denetimine bir adım daha yaklaşıyor. Öbür türlü her zaman siz onu denetliyorsunuz. O da annem beni nasılsa denetliyor ya da ne olursa olsun beni denetleyecek, boş ver diyor. Kendi denetiminden vazgeçiyor.
Evet. Şimdi aslında bir taraftan şu sözleriniz arasında seçtiğim şuydu. Siz bana empati kurun. Diyelim ki çocuğunuz size böyle bir şey söyledi. Siz ne yaparsınız? Ben bir yetişkinim, ben yapabilirim dersiniz dediniz. Şimdi çocuğum bana şunu söylese, şu şekilde söylese. Hani ben her zaman ona inanırım zaten Orhan Bey. Neyi söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Deseler ki, çocuk dese ki bana, anne yani o telefonla geçirdiğin vakti biz beraber geçirsek, beraber bir film izlesek, biraz sohbet etsek, beraber yemek yapsak dese, biraz kısaltsana süreyi. Ay doğru söylüyorsun, evet böyle yapmam lazım diyebilirim. Belki acaba hani tam bunun eşit paraleli biz de onlara mı öyle demeliyiz? Tamam, oyunu oyna, çok keyifli olabilir ama bu süreyi biraz kısaltmanı istiyorum. Daha çok zaman geçirelim gibi.
Çok güzel söylediniz, çok güzel. Aynen bu şekilde. Şimdi bazı anne babalar da limitlere, şimdi çocuklar limitlere uyuyor. Yani eğer kararlı bir aile varsa, hani günde 2 saat süresi var ya da 1 saat, işte yaşına göre o süreler değişiyor. Bu sürelere uyuyor çocukların çoğu. Ama şöyle yapıyor. Çocuk tam böyle bir oyunun tam ortasında, yani en heyecanlı yerinde, o turun bitmesine 15 dakika falan var belki, oyunun, o turunun bitmesine.
Evet.
Süren doldu deyip annesi geliyor, çat diye kapatıyor. Modemin fişini çekiyor ya da modemden interneti kapatıyor. İnternet kesiliyor. Şimdi ben o anne babaya soruyorum. Siz akşam en sevdiğiniz diziyi izlerken dizinin en heyecanlı yerinde çocuk gelse televizyonun fişini çekse. Şimdi bu iletişim bu şekilde olmaz. Çocuk oyuna, tam oyuna durarken şöyle yapabilirsiniz. Ya bu akşam oyun oynama, gel ben arabayı yıkayacağım. Mesela köpüklü yıkamaya gidiyorum. Köpüğü beraber sıkarız, çok eğlenceli deyip çocuğunuzu, özellikle erkek çocuklarının aklını böyle çelebilirsiniz. Ya da kız çocuğuysa gel beraber.
Yok, kızlar da seviyor onu hocam.
Seviyor mu? Ha, seviyor. Tamam. Yani ben,
ben yapıyorum.
Yanlış anlam olmasın. Hani şimdi cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum ama herkesin yine cinslerin birbirine göre biraz da olsa, az da olsa özellikleri farklı oluyor. Bunu bu şekilde çocukları daha cazip şeylerle hiç başlamamasını bile sağlayabilirsiniz. Yani biz genelde eve yorgun geliyoruz işte. Şimdi tamam, kısıtlamalar falan var da, kısıtlamalar olmadığı zamanlarda da böyle. Çıkmak istemiyoruz. Çıkmak istemeyince de çocuğu evde oyalamaktansa kendi kendine bir şeyler yapması işimize geliyor. Biraz bizde de var. Ama sizin dediğiniz gibi iletişimi kaliteli kurarsak çok daha bu iş sağlıklı olur.
Daha sağlıklı olacak. Peki, çok teşekkür ederiz Orhan Toker, bilişim danışmanı, araştırmacı. Bizi aydınlattınız bu konuda. Size güzel günler diliyoruz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
Teşekkür.
İyi günler.
Hoşçakalın. Ve sevgili dinleyenlerimiz, konuklarımızla sohbetimizi tamamladık. Bilmem Leyla Kokusu Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, başkent Ankara'dan yayılıp sizin de bulunduğunuz yerlere dolmuş mudur? Bilmiyorum ama çok şey öğrendiğimiz bir gün oldu diye düşünüyorum. Aslında bazen biliyormuş gibi davranıyoruz bazı şeyleri ama detaylarını uzmanlarından öğrenmek her zaman çok daha farklı bir farkındalık getiriyor bizim hayatımıza. Böylelikle nihayetlendiriyoruz Leyla Kokusu programı. Sevgili Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Didem Güner'i hazırladı bu güzel programı sizler için ve ben Yasemin Pamukçu. Dilim döndüğünce sizinle birlikte oldum. Yaklaşık bir 45 dakika boyunca güzel bir şarkıyla kapatacağız. Toygar Işıklı söyleyecek, İnsanoğlu. Hoşçakalın.
Köprü gibidir, sırtında hayat taşır. Saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden 1000 kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi, gözlerinde umutla. Bir köprü gibidir, sırtında hayat taşır. Saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi, gözlerinde umutla. Saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi, gözlerinde umutla.
Kokusu.